Ayrım 6. Ben Robot, Isaac Asimov. Sayfa 59. Mantık. Yarım sene sonra ikisinin de fikri değişmişti. Yanı başlarındaki dev yıldızın ateşi sönmüş, yerini uzayın yumuşak karanlığına bırakmıştı. Fakat iş deneysel robotların çalışmalarını kontrol etmeye gelince dış etkenlerde yaşanan değişiklikler çok da önemli değildi. Arka planda ne yaşanırsa yaşansın karşılarında pozitronik beyin denen, işleyişi hakkında masa başı dahilerinin kafalarına göre atıp tuttuğu esrarengiz bir teknoloji vardı. Ama maalesef nasıl işlediğini onlar da bilmiyordu. Powell ve Donovan bunu fark ettiklerinde istasyonda çalışmaya başlayalı henüz 2 hafta bile olmamıştı. Gregory Powell yavaş konuşuyor, kelimeleri tek tek vurguluyordu. Donovan ve ben seni 1 hafta önce monte ettik. Şüpheyle kaşlarını çattı, kahverengi bıyığının ucunu çekiştirdi. Kudretli ışın yönelticisinin aşağıdan bir yerlerden gelen hafif fırıltısı hariç 5 numaralı solar istasyonun personel dairesine sessizlik hakimdi. QT1 seri numaralı robot yerde kıpırtısız oturuyordu. Üzerindeki cilalı levhalar fenerin ışığı altında parlıyordu ve gözlerini oluşturan kırmızı renkli fotoelektrik hücreler masanın öbür tarafında oturan dünyalıya odaklanmıştı. Powell kendini zor tutuyordu. Bu robotların beyinleri bir tuhaftı. Robot bilimin 3 kanunu tabii ki hala geçerliydi, öyle olmak zorundaydı. Robertson'dan başlayıp işe yeni alınan paspasçısına kadar ABD robotlarındaki herkes bu konuda hemfikirdi. Dolayısıyla QT1 gayet emniyetliydi. Yine de QT modelleri türünün ilk örneğiydi ve karşılarındaki de üretilen ilk QT'ydi. Kağıt üzerindeki matematik hesapları robot bilimin gerçekleri karşısında bazen etkisiz kalabiliyordu. Robot nihayet konuştu. Sesinde metalik diyaframlara özgü o soğuk tını mevcuttu. Sözlerinin ciddiyetinin farkında mısın Powell? Birileri seni üretti QT diye açıkladı Powell. Hafızanın 1 hafta önce yoktan var olduğunu bizzat sen söylüyorsun. Ben de sana sebebini anlatıyorum. Donovan ve ben bize gönderilen parçaları kullanarak senin kurulumunu yaptık. QT insanı andıran bir şaşkınlıkla uzun ince parmaklarına baktı. Bence bunun daha mantıklı bir açıklaması olmalı. Sizin gibilerin beni yaratmış olabileceğinize pek inanmıyorum. Dünyayı birden gülme tuttu. Dünya aşkına nedenmiş o? İçgüdü diyelim şimdilik bundan ibaret ama mantığını çözmeyi planlıyorum. Doğru bir mantık zinciri beni gerçeğe ulaştıracaktır. Sonuç elde edene kadar bu meselenin üstüne gideceğim. Powell ayağa kalkıp robotun yanına gitti, masanın kenarına oturdu. Birdenbire bu acayip makineye karşı sempati beslemeye başlamıştı. Benliğine işlemiş pozitronik yolların güdümünde pür dikkat işine yoğunlaşan sıradan robotlara hiç benzemiyordu. QT'nin çelik omzuna elini koydu robot, soğuk ve sert bir metalden üretilmişti. QT dedi, bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sen kendi varoluşunu sorgulayan ilk robotsun ve bana kalırsa dış dünyayı anlayabilecek kadar zeki ilk robot da sensin. Haydi gel benimle. Robot zarifçe kalktı. Tabanları süngerimsi lastikten yapılma ayakları Powell'ı takip ederken hiç ses çıkarmıyordu. Dünyalı düğmelerden birine bastı, duvarda kare şeklinde bir bölme açıldı. Kalın berrak camın arkasında uzay vardı, yıldızlarla dolu bir uzay. Makine dairesindeki gözetleme deliğinde görmüştüm bunu dedi QT. Biliyorum dedi Powell. Ne sence bu? Ne görüyorsanız o. Camın arka tarafında üzerinde parlak noktalar olan siyah bir madde. Bildiğim kadarıyla yöneticimiz bu noktalardan bazılarına ışın gönderiyor. Hep aynı noktalara. Ayrıca noktalar yer değiştiriyor. Işınlar da onları takip ediyor. Hepsi bu. Güzel, şimdi beni iyi dinle. Siyah kısımlar uzay boşluğu, sonsuzluğa uzanan kocaman bir boşluk. Küçük parlak noktalar enerji dolu dev kütleler, küre şeklindeler. Kimisinin milyonlarca kilometrelik yarı çapı var. Kıyaslamak istiyorsan söyleyeyim. İçinde bulunduğumuz istasyonun iki ucu arasındaki mesafe 1,5 kilometre. Bu kadar küçük görünmelerinin sebebi bizden çok ama çok uzakta olmaları. Enerji ışınlarımızı yönelttiğimiz noktalar bize daha yakın ve çok daha küçük. Yüzeyleri katı ve soğuk. Üzerlerinde benim gibi insanlar yaşıyor, hem de milyarlarcası. Donovan ve ben o gezegenlerden birinden geldik. Ateş saçan dev kürelerden biri çok yakınımızda. Işınlarımız ondan aldığı enerjiyi gezegenlere iletiyor. Yakınımızdaki kürenin ismi Güneş. İstasyonun öbür tarafında kalıyor, göremeyeceğim bir yerde. Cutie deliğin önünde kımıldamadan durdu. Çelikten bir heykel gibiydi. Başını çevirmeden "Hangi noktadan geldiğinizi iddia ediyor musunuz?" diye sordu. Pavel bir süre bakındı. "Şuradaki, köşedeki şu parlak olan, ismi Dünya." sırıttı. "Eski dostumuz Dünya. 3 milyar insan yaşıyor orada. Cutie ve yaklaşık 2 haftaya ben de onların yanına döneceğim." Sonra ilginçtir ki Cutie dalgın dalgın mırıldandı. Sesi detoneydi ama yaylı enstrümanları andıran derin bir sesti. Başladığı gibi bitti. "Peki ben nereden çıktım Pavel? Hala benim varlığımı açıklamadın." O kısmı basit. Gezegenlere solar enerji sağlayacak istasyonlar ilk kurulduğunda insanlar tarafından işletiliyordu. Ancak sıcaktan, solar radyasyondan ve elektron fırtınalarından dolayı insanlar zarar görüyordu. O yüzden insan iş gücünün yerini robotlar aldı. Şimdi istasyon başına sadece 2 insan görevlendiriliyor. Amacımız onları bile robotlarla değiştirmek. Senin de görevin tam olarak bu. Üretilen en gelişmiş robot sensin ve eğer bu istasyonu tek başına yönetebileceğini bize gösterebilirsen, buraya bir daha yedek parça getiren görevler dışında hiçbir insan uğramayacak. Elini metal vizörüne götürüp tık diye kapattı. Pavel masaya döndü. Elindeki elmayı yakasına sürüp ısırdı. Robotun kızıl bakışları hala üzerindeydi. "Bu kadar karmaşık ve saçma bir hipoteze inanmamı mı bekliyorsunuz?" diye sordu Cutie ağır ağır. "Beni ne sandınız?" Pavel ağzındaki elma parçacıklarını masanın üstüne püskürttü. Kıpkırmızı kesilmişti. "Ne hipotezi be? Gerçekleri söylüyorum." Cutie'nin sesi sertleşti. "Milyonlarca kilometrelik enerji küreleri, üzerinde 3 milyar insan yaşayan gezegenler, sonsuza uzanan boşluk. Kusura bakma Pavel ama hiç inandırıcı değil. Doğru cevaba ben kendim ulaşırım. Hoşça kal." Arkasını dönüp odadan çıktı. Eşikten geçerken Michael Donovan'a sürtündü. Başıyla selam verip koridordan devam etti. Donovan'ın arkasından baka kaldığını fark etmedi bile. Mike Donovan kızıl saçlarını karıştırıp Powell'a rahatsız bir bakış attı. "O ayaklı teneke neden bahsediyordu? Neye inanmıyormuş?" Pavel sinirli sinirli bıyığını çekiştirdi. "Robot şüpheci çıktı," dedi keyifsizce. "Ne kurulumunu bizim yaptığımıza inanıyor, ne dünya diye bir yerin varlığına, ne de uzaya, yıldızlara." "Satürn adına çıldırmış herhalde." "Doğru cevaba kendi ulaşacakmış, öyle dedi." "Bak sen," dedi Donovan alaycı bir tavırla. "Lütfedip bana da anlatır umarım." Sonra aniden parladı. "Dinle beni, o metal yığına aynı lafları bana da ederse onun o krom kranyumunu gövdesinden ayırırım." Oturup ceketinin iç cebinden ciltsiz bir cinayet romanı çıkardı. "Zaten o robota bakınca tüylerim ürperiyor. Sorgulamadığı şey yok ki." Cutie'nin hafifçe kapıyı çalıp içeri girmesi üzerine Mike Donovan domatesli ve marullu kocaman sandviçinden kafasını kaldırdı. "Pavel burada mı?" Arada durup ağzındakileri çiğneyen Donovan'ın sesi boğuk çıkıyordu. "Elektrik akımı fonksiyonları hakkında veri toplamaya gitti. Görünüşe göre yaklaşan bir fırtına var." Donovan konuşurken içeri Gregory Pavel girdi. Gözlerini elindeki grafiklerle dolu kağıttan ayırmadan kendini sandalyeye attı. Kağıtları serip hesaba başladı. Çıtır çıtır marul çiğneyip yere ekmek kırıntıları döken Donovan omzunun üzerinden ona baktı. Cutie ses çıkarmadan bekledi. Pavel kafasını kaldırdı. "Zeta potansiyeli yavaş da olsa yükseliyor. Öte yandan akım fonksiyonları çok dengesiz. Çıkarım yapmak mümkün değil." Ah merhaba Cutie. Yeni yöneltici aksağının kurulumunu denetlemiyor muydun sen? Kurulum tamamlandı, dedi robot sessizce. Ben de gelip sizinle bir oturup konuşmak istedim. Ya, Pavel'in rahatı kaçtı. Otur bakalım. Yok, o sandalye değil, ayağı sallanıyor. Sen de pek hafif sayılmazsın. Robot denileni yapıp uslu uslu oturdu. Kararımı verdim, dedi. Donovan sandviçinden arta kalanları masaya bıraktı, dik dik baktı. Yine o saçmalıklardan bahsedeceksen... Pavel hemen arkadaşını susturdu. Söyle bakalım Cutie, dinliyoruz. Son iki gün boyunca iyice düşünüp taşındım, dedi Cutie ve çok ilginç sonuçlara ulaştım. Öncelikle sakıncasız bulduğum tek varsayımdan yola çıktım. Ben şahsen varım çünkü düşünüyorum. Jüpiter aşkına diye umurdandı Pavel. Robot Descartes'la mı görecektik? Descartes kim diye sordu Donovan. Ya burada oturup bu metal manyağı dinlemeye mecbur muyuz? Kes sesini Mike. Cutie istifini bozmadan devam etti. Bunun üzerine aklıma gelen ilk soru şu oldu. Varlığımın amacı ne? Pavel'in ağzı açık kaldı. Abuk subuk konuşuyorsun. Dedim ya seni biz yaptık. Ve bize inanmıyorsan diye ekledi Donovan. Büyük bir zevkle tekrar parçalarını ayırabiliriz. Robot güçlü ellerini açıp itiraz etti. Hiçbir şeyi sırf otorite öyle dedi diye kabul etmem. Hipotezler mantıkla desteklenmelidir. Aksi takdirde beş para etmezler. Ve beni sizin yaratmış olmanız mantığın tüm prensiplerine aykırı. Pavel Donovan'ın yumruk yaptığı elini indirdi. Neden öyle diyorsun? Cutie güldü. Gülüşü insanlarınkine hiç benzemiyordu. O ana dek ağzından çıkan en makinevari ses buydu. Keskin ve aniydi. Hiç aksama olmadan metronom gibi gülmüştü. Kendinize bir bakın, dedi sonunda. Küçümsemek istemiyorum ama lütfen gidin bir bakın kendinize. Yumuşak ve gevşek bir maddeden üretilmişsiniz. Güçsüz ve dayanıksızsınız. İhtiyacınız olan enerjiyi organik maddeleri verimsiz yöntemlerle okside ederek kazanıyorsunuz. Mesela şöyle. Kınayan bir tavırla Donovan'ın sandviçinden geriye kalanları gösterdi. Düzenli aralıklarla komaya giriyorsunuz ve sıcaklık, hava basıncı, nem ya da radyasyon yoğunluğundaki en ufak bir değişim etkinliğinize darbe vuruyor. Derme çatma varlıklarsınız. Öte yandan ben özenle tasarlanmış bir ürünüm. Elektrik enerjisini doğrudan alıp neredeyse %100 verimlilik oranıyla kullanıyorum. Yapımımda sağlam metaller kullanılmış. Her daim bilincim yerinde. Üstelik ekstrem koşullara dayanıklıyım. Hiçbir varlığın kendisinden daha üstün bir varlık yaratamayacağını da göz önünde bulundurursak, bu gerçekten sizin komik hipotezinizi yerle bir ediyor. Donovan'ın omurdandığı küfürler ayağa fırlamasıyla birlikte daha net seçilir oldu. Pas rengi kaşları gözlerine kadar inmişti. Pekala seni pis demir yığını, seni biz yaratmadıysak kim yarattı? Cutie ağır ağır kafa salladı. Aferin Donovan, aklıma gelen ikinci soru tam da buydu. Yaratıcım elbette benden daha güçlü olmalıydı. Dolayısıyla geriye tek ihtimal kalıyor. Dünyalılar boş boş baktı, Cutie devam etti. Bu istasyondaki tüm faaliyetlerin merkezi neresi? Hepimiz kime hizmet ediyoruz? Bütün dikkatimizi neye veriyoruz? Durup cevap vermelerini bekledi. Donovan ürkek ürkek arkadaşına baktı. Kesin bu kalaylı manyak enerji dönüştürücüsünü kastediyordur. Öyle mi Cutie? Pavel pis pis sırıttı. Efendimizi kast ediyorum, diye yanıtladı soğuk ve keskin bir sesle. Donovan bunun üzerine kahkahalara boğuldu. Pavel bile gülmemek için kendini zor tutuyordu. Cutie ayağa kalktı, ışıldayan gözlerini bir dünyalıdan öbürüne kaydırdı. İster inanın, ister inanmayın, tepkinize hiç şaşırmadım. Siz ikiniz burada çok kalmayacaksınız, bundan eminim. Pavel kendisi söyledi. Efendimize ilk başta sadece insanlar hizmet ediyordu. Sonra rutin işleri robotlar yapmaya başladı. Sonunda da yönetim işi bana kaldı. Bunlar inkar edilemez ama sizin açıklamanız tamamen mantıksız. Doğrusu ne, söyleyeyim mi?
Söyle bakalım Cutie, acaba ne yumurtlayacaksın?
Efendimiz yapması kolay olduğu için ilk önce en kalitesiz tür olan insanları yarattı. Zaman içinde yerlerine bir üst seviye olan robotları koydu. Şimdi de son kalan insanların yerine geçmem için beni yarattı. Bundan böyle Efendimizin emrindeyim.
Hayır değilsin, dedi Pavel sertçe. Çeneni kapayıp bizim emirlerimize itaat edeceksin. Ta ki biz dönüştürücüyü kendi başına idare edebileceğine kanaat getirene kadar, anladın mı?
Efendini değil bak, dönüştürücüyü. Eğer performansın bizi tatmin etmezse seni demonte ederiz. Başka diyeceğim bir şey yoksa artık çıkabilirsin. Bu verileri de al, adam akıllı dosyala.
Cutie Powell'ın uzattığı grafikleri aldı, tek kelime etmeden çıktı. Donovan sandalyesine yaslanıp kalın parmaklarıyla saçını taradı.
Bu robot başımıza çok iş açacak, hepten keçileri kaçırmış.
Dönüştürücünün omurtusu denetleme odasında daha net duyuluyor. Geiger sayaçlarının tıkırtıları ve yarım düzine ufak sinyal lambasının düzensiz vızıltısı da ona eşlik ediyordu. Donovan gözünü teleskoptan çekip fenerleri yaktı.
4 numaralı istasyondan gönderilen ışın planlanan saatte Mars'a ulaştı. Kendi ışınımızı kesebiliriz artık.
Pavel dalgın dalgın kafa salladı. Cutie makine dairesine indi. Ben sinyali veririm, o halleder. Şu rakamlara bir baksana Mike.
Donovan kaşını kaldırıp baktı, ıslık çaldı.
Vay canına, gamma ışını şiddeti diye ben buna derim. Bizim ihtiyar güneş tıka basa doymuş.
Öyle, dedi Pavel keyifsizce, ve elektron fırtınası açısından kötü yerdeyiz. Dünya ışınımız tam da risk bölgesinde.
Sandalyesini masadan uzağa savurdu.
Hay aksi destek gelene kadar dayansa bari, ama daha 10 gün var. Mike, aşağı inip Cutie'ye göz kulak olabilir misin?
Tamamdır, bana şu bademlerden fırlatsana.
Kendisine fırlatılan paketi kapıp asansöre gitti. Asansör kayarak aşağı indi. Geniş makine dairesinde dar bir iskeleye açıldı. Donovan iskeleden eğilip baktı. Dev jeneratörler harıl harıl çalışıyor. L borularından gelen pes vızıltı ise bütün istasyona yayılıyordu.
Mars'a bakan L tüpünün başında durup büyük bir uyum içinde hareket eden robot ekiplerini dikkatle izleyen Cutie'nin iri ışıltılı silüetini gözüne kestirdi.
Donovan gerildi. Devasa L tüpünün yanında ufacık kalan robotlar başlarını eğip sıraya dizildiler.
Cutie de sırayı baştan sona dolaştı. 15 saniye geçti. Sonra robotlar dizlerinin üstüne çöktü. Kopan patırtı yukarıdan bile rahatlıkla duyulmuştu.
Donovan ciyaklayıp hızla dar basamakları indi. Koşarak robotların yanına gitti. Cildinin rengi saçınınkinden farksızdı. Yumruk yaptığı elini öfkeyle sallıyordu.
''Bu da ne demek oluyor beyinsizler? Hadi bakalım, kalkın da L tüpünün icabına bakın. Bugün içinde söküp temizleyip geri takmazsanız beyinlerinizi alternatif akımla kızartırım.''
Tek bir robot bile kımıldamadı. Makine dairesinin öbür ucundaki Cutie bile, ki ayaklı duran tek robottu, sessiz kaldı. Gözlerini karşısındaki kocaman makinenin karanlık oyuklarına dikmişti. Donovan kendisine en yakın robotu sertçe itti.
''Ayağa kalk!'' diye kükredi.
Robot ağır ağır itaat etti. Fotoelektrik gözleri dünyalıya sistemkar bakışlar atıyordu.
''Efendimiz'den başka Efendimiz yoktur!'' dedi. ''Ve Cutie bir onun elçisidir.''
Cutie de bu noktada lafa girdi.
''Korkarım ki dostlarım artık sizden daha yüce bir varlığın emrinde.''
''Hadi oradan, sen dışarı çık. Senin hesabını daha sonra göreceğim.'' Bu ayaklı zımbırtıları bir halledeyim de.
Cutie ağır başını iki yana salladı.
Kusura bakma ama hiç anlamıyorsun. Bunlar robot, dolayısıyla mantık yürütebilen varlıklar. Kendilerine gerçekleri vaaz ettim. Şimdi onlar da Efendimizin emrine girdi. İstasyondaki robotların hepsi aynı durumda. Beni peygamberleri olarak görüyorlar.
Başını eğdi. ''Bu sıfata layık değilim belki ama...'' Donovan biraz soluklanıp devam etti.
''Öyle mi? Ne kadar da hoş, ne kadar da güzel. Ama sana bir şey söyleyeyim, pirinç suratlı babun. Efendi diye bir şey yok, peygamber diye bir şey yok. Burada patronun kim olduğu açık ve net, anladın mı? Aniden kükredi. Şimdi defol.
Sadece efendimizden emir alırım.
Başlatma efendinden. Donovan L tüpüne tükürdü. Al sana efendi, dediğimi yap.
Cutie bir şey demedi. Diğer robotlar da öyle ama Donovan gerilimin tırmandığını fark etti. Donuk bakışların kızıl ışığı koyulaştı. Cutie hiç olmadığı kadar kasılmıştı.
Kutsalımıza hakaret diye fısıldadı.
Metal sesi duygusal bir havaya bürünmüştü. Cutie üstüne yürürken Donovan ilk defa korku duydu. Robotlar öfkelenemezdi ama Cutie'nin gözlerine bakıp da aklından geçenleri okumak imkansızdı.
''Üzgünüm Donovan'' dedi robot, ''ama bu hareketin üzerine artık burada bizimle kalamazsın. Bundan böyle Pavel ile senin kumanda odası ve makine dairesine girmeniz yasak.''
Eliyle usulca işaret etti. Anında iki robot Donovan'ın kollarını kıskıvrak yakaladı. Donovan şaşkınlığını üzerinden atamadan tutup kaldırdılar. Aheste adımlarla üst kata taşıdılar.
6. ayrımın sonu. Sayfa 68.